Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenler. Sizlerle bugün Ramazan'la ilgili yazılar aktarmaya devam edeceğiz. Bu Ramazan'ın son günlerinde, bayrama yaklaştığımız bu günlerde. Evet, ilk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Ramazan ve sonrası için uyarılar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bu yazı Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2013 sayısında yer almış. Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız şu günler, manevi dertlerimizi tefekkür etmek ve onların çarelerini bulmak için iyi bir fırsattır. Çünkü İmam Rabbani'ye göre yıl boyunca insana verilen manevi nimetlerin tümü Ramazan ayında elde edilen bereketin bir yansımasıdır. Bu sebeple Ramazan ayında elde edilen kazanımlar yıl boyunca korunmalıdır. İmamın bir müridine yazdığı mektubunda, Ramazan orucundan sonra zikrettiği en önemli şey, malın zekatını vermektir. Mallarımızın zekatını vermek de dinin farzlarındandır. Şu halde hak eden kimselere gönül hoşluğu içinde zekatımızı vermeliyiz. Allah, size verdiğim servetlerden 1/40'ını fakir kullarıma verin ki, ben de size bol bol mükafat vereyim buyurmuştur. O halde, malımızdan bu kadarcık bir miktarı verme konusunda duraklamak ve cimrilik etmek insafsızlığın son haddidir. Bu sadece cimrilik değil, aynı zamanda Allah'ın emrine karşı gelmektir. Allah'ın emirleri karşısında tereddüt etmek, kalpte bulunan manevi bir hastalıktan ve ilahi hükümlere yürekten inanmamaktan kaynaklanmaktadır. Kalpten inanmadıkça sadece dilden kelime-i şehadeti söylemek kâfi değildir. Nitekim münafıklar da bu kelimeyi söylemişlerdir. Yürekten inanmanın göstergesi, dini görevleri gönül rahatlığıyla yerine getirmektir. Bazı Müslümanlar ciddi bir zekat hesabı yapmadan, mallarının bir kısmını infak ederek zekat farzını yerine getirdiklerini zannetmektedirler. Halbuki zekat her tür infakın üstündedir. Ciddiye alınarak ve hesaplanarak verilmelidir. İmam bu konuda şöyle der. Zekat niyetiyle verilen bir dirhem, sadaka niyetine verilen binlerce altından daha değerlidir. Zira biri farz, diğeri nafiledir. Farz ibadetlerin yanında nafile ibadetlerin hiçbir değeri yoktur. Okyanusa göre damla hükmünde kıymeti olsun diyeceğim, fakat bu bile söz konusu değildir. Mel'un şeytanın hilelerinden biri de insanları farz ibadetlerden alıkoyup nafile ibadetlere teşvik etmesi ve onları zekattan men etmesidir. Mektubunun devamında imam zekattan yola çıkarak Müslümanların haram ve helaller konusunda hassas davranmalarını ister. Onun bu çağrısı özellikle günümüzde daha ayrı bir önem arz etmektedir. Zira modern hayat pek çok haramı normal göstermekte, pek çok Müslüman da medyanın da etkisiyle haramları neredeyse helal görmektedir. Buysa Allah korusun, hem insanın imanını yok eder, hem de insanı ebedi cehenneme sürükler. İmam bu konuda şöyle der. Dinimizin haram ve helal hududuna riayet etmeli ve Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmalıyız. Eğer gayemiz ebedi kurtuluşa ermekse, daha ne zamana kadar tavşan uykusunda devam edecek ve hakikatlere kulaklarımızı tıkayacağız. Unutulmamalı ki bizi bir gün uyandıracaklar. Fakat o gün iş işten geçmiş olur. İnsanlara ölüm çok yakın. Ahiretin çeşitli azapları da hazır vaziyettedir. Bir kimse öldüğü zaman onun kıyameti kopmuş demektir. Bir gün zorla uyandırılmadan kendimiz uyanmalıyız. Zira ahirette uyanmak insana hiçbir fayda vermez. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. İmama göre bu ayın neticelerinden biri de salikin daima zikir halinde olma alışkanlığını elde etmesi, Rabbini bir an olsun unutmamasıdır. İtikadımızı ve amellerimizi dinin hükümlerine göre tasih ettikten sonra vakitlerimizi Allah'ı zikrederek geçirmeli ve bir an bile O'nun zikrinden geri kalmamalıyız. Zahiren insanlarla meşgul olsak da iç dünyamız Allah'ı zikirle meşgul olmalı ve bundan lezzet duymalıdır. Hacekan tarikatına giren kimseler Kamil Şeyh'le birlikte attıkları ilk adımda bu hali yakalar. Umarım siz buna inanıyor ve bir nebze de olsa bu hali yaşıyorsunuzdur. Şu var ki bu yola yeni giren salik elde ettiği hali gerçekte çok da olsa az görmeli ve fakat şükründe kusur etmemelidir. Zikrin esas gayesi Hak Subhanehu'nun dışındakilerle olan kalbi alakayı kesmektir. Zaten manevi hastalıkların temelinde de bu tür dünyevi alakalar yatmaktadır. Bu alaka kesilmedikçe ne imanın hakikatine erişilir ne de şer'i hükümleri uygulamak insana kolay gelir. Tüm insanların Rabbi olan Allah'ı çokça zikredin. Çünkü bu kalplerin safası, ruhların gıdasıdır. Ramazan ayıyla yeme içme disiplinine kavuşan bizlerin dikkat etmesi gereken başka bir konu da bu disiplini yılın diğer aylarında da devam ettirmek, yeme, içme, giyinme gibi tüm insani işleri de nefsimiz için değil, Allah için yapmaktır. Yediğimiz yemekleri nefsimizin hazzı düşüncesiyle değil, bilakis ibadete kuvvet sağlaması niyetiyle yemeliyiz. İlk zamanlar bu niyeti sağlayamasak da kendimizi zorlamalı ve bunu sağlamak için Allah'a yalvarmalıyız. Bunun gibi giyeceklerimizi de ibadet için süslenmek amacıyla giyinmeliyiz. Nitekim her mescide gittiğinizde süsünüzü alın buyurulmuştur. Yoksa güzel elbiseler giymekten maksat insanlara gösteriş yapmak olmamalıdır. Bu davranış dinimiz tarafından yasaklanmıştır. Oturup kalkmamızda, kısacası bütün davranışlarımızda Allah'ın rızasını kazanmayı hedeflemeli ve şeriata uygun hareket etmeliyiz. Bu zamanda içimizde, dışımızda Hak Teâlâ ile birlikte olmalıdır. Mesela baştan aşağı gaflet hali olan uykuya dalmak istediğimiz zaman, yarınki ibadetlerimiz için üzerimizden yorgunluğu atmayı hedeflemeliyiz. Bu maksatta yatıldığı takdirde başından sonuna kadar uykumuz da ibadet olur. Nitekim alimlerin uykusunun ibadet olduğu rivayet edilmiştir. Bir insanın Müslüman olarak kalabilmesi için hata yapsa bile en azından bu hatasını itiraf etmeli ve onu helal görmemelidir. İmam mektubunu şu uyarıyla bitirir. Bunları yazmamın bir başka sebebi de her ne kadar bunları yerine getirmeniz çok zor olsa da en azından kusurlarımızı itiraf etmemizi sağlar. Bu da büyük bir başarıdır. Kavuşamadığı bir yana bu duruma da üzülmeyen, pişman olup hatasını telafi etmeyen kimselerin halinden Allah'a sığınırız. Bu kimseler olsa olsa başlarını kulluk halkasından, ayaklarını kulluk bağından çıkarmış, cahil ve inatçı kimseler olabilir. Allah Teala cümlemize Ramazan'da kazandığımız güzel hasletleri yıl boyu sürdürmeyi nasip etsin. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Ramazan ve sonrası için uyarılar başlıklı yazıyı paylaştık sizinle ilk olarak programımızda. Bu yazı Altınoluk Dergisi'nin 2013 Ağustos ayın sayısında yayınlanmış. Bir başka yazıyla devam edeceğiz programımıza. Doktor Murat Kaya imzalı Rahmet Rüzgarları gibi başlıklı yazıyı sunuyoruz. Şimdi de bu yazı da yine Altınoluk Dergisi'nde yayınlanmış Kasım 2002 sayısında. Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en cömertiydi. İslam için kendisinden ne istenirse onu mutlaka verirdi. Hele bir keresinde yanına gelen bir adama, iki dağ arasını dolduran bir koyun sürüsü vermişti. Adam kabilesine dönünce, "Ey milletim, koşun Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor diye serveri alem Efendimizin cömertliğine olan hayranlığını anlatmıştı. Tabiin büyüklerinden Abdullah Herevi Resul-i Ekrem'in infaktaki hassasiyetini biliyordu. Ancak daha yakından öğrenmek istiyordu. Bir gün Halep'te Peygamber Efendimizin müezzini Bilal'e rastladı. Eline bulunmaz bir fırsat geçmişti. Hemen sevgili Peygamberimizden sormaya başladı. Ey Bilal, Allah Resulü'nün infakı nasıldı bana anlat. Allah tarafından peygamber olarak gönderildiği günden vefatına kadar Resulullah'ın her işine, onun namına ben baktım. Mesela kendisine bir Müslüman geldiğinde onun fakir olduğunu görürse bana emir verirdi, gider borç alır, o kimseye giyecek ve yiyecek alırdım. Bir gün bir müşrik karşıma çıktı ve ''Ey Bilal, ben zengin bir adamım, imkanım var. Bundan böyle başkalarından borç isteme, gel benden borç al.'' dedi. Ben de öyle yaptım. Bir gün abdest almış, ezan okumaya hazırlanıyordum ki, baktım o müşrik bir grup tacirle karşıdan geliyor. Beni görünce ''Ey Habeşi!'' diye seslendi. ''Ne var?'' dedim. Adam bana surat ekşitti, sert sert baktı, bazı ağır laflar söyledi ve ''Ay başına ne kadar var?'' diye sordu. Ben de ''Yakın.'' dedim. O ''Sadece 4 gece var. O gün gelince sendeki alacaklarımı tahsil edeceğim. Ben o paraları senin ve adamının hatırı için vermedim. Benim kölem olasın diye verdim. Eskiden olduğu gibi yine koyunlarımı otlatacaksın.'' dedi. Bu lafları duyunca tabii olarak çok üzüldüm. Gittim ezan okudum. Yatsı namazını kılınca Allah Resulü ailesinin yanına döndü. Ben görüşmek için izin istedim. İzin verdi. İçeri girdim ve ''Ya Resulallah, anam babam sana kurban olsun. Kendisinden borç ala geldiğim o müşrik var ya, o şöyle şöyle söyledi. Ne senin ne de benim ödeme imkanımız var. Beni rezil edecek. Bana izin ver de İslam'a yeni giren şu kabilelerden birine sığınayım. Allah Teala peygamberine rızık vererek benim yerime borçlarımı ödeyinceye kadar onların yanında kalayım dedi. Resulullah'ın müsaadesi üzerine çıktım, evime geldim. Kılıcımı, süngümü, mızrağımı ve ayakkabılarımı başımın altına koydum. Yüzümü ufka doğru çevirerek uzandım. Huzursuzdum. İkide bir uyanıyordum. Gece iyice bastırınca ancak uyuyabildim. Sabahın ilk ışıklarıyla uyandım. Hareket etmek üzere hazırlanırken dışarıdan birinin ''Bilal, Resulullah seni çağırıyor.'' diye seslendiğini duydum. Yürüdüm. Allah'ın elçisinin kapısına vardığımda bir de baktım ki sırtlarında yükleriyle 4 deve. İzin isteyip içeri girdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Bilal, müjde! Allah Teala borcunu ödemen için bana mal gönderdi.'' buyurdu. Ben Allah'a hamd ettim. Resul-i Ekrem kapının önündeki 4 deveyi görmedin mi diye sordu. Gördüm dedim. Onlar üzerlerindeki yüklerle birlikte senin. Fedek Bey'i göndermiş. Al götür borçlarını öde buyurdu. Allah Resulü'nün dediklerini yaptım. Yükleri indirdim, develere yem verdim ve sabah ezanını okumaya gittim. Resulullah namazı kıldırınca Bakî mezarlığına çıktım. Parmaklarımı kulaklarıma koydum ve kimin Resulullah'tan alacağı varsa gelsin diye bağırdım. Eşyaları satmak, nakit paraya çevirmek, borç yerine saymak gibi yollarla Peygamber Efendimizin tüm borçlarını ödedim. Öyle ki Allah Resulü'nün yeryüzünde kimseye borcu kalmamıştı. Bir miktarda para arttı. Akşama doğru mescide gittim. Baktım Habib-i Ekrem mescitte tek başına oturuyor. Selam verdim. Bana ne oldu, ne yaptın diye sordu. Allah peygamberinin bütün borçlarını ödedi. Hiç borcu kalmadı dedim. Peki bir şey arttı mı diye sordu. Evet, 2 dinar arttı dedim. Hadi beni o 2 dinardan da kurtar. O 2 dinarı elden çıkararak beni rahata kavuşturmadıkça ailemden kimsenin yanına gitmeyeceğim buyurdu. Fakat o 2 dinarı verebileceğim kimse gelmediğinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte geceledi. İkinci günde devamlı mescitte kaldı. Nihayet akşama doğru iki süvari geldi. Onları alıp pazara götürdüm. O iki dinarla kendilerine giyecek ve yiyecek aldım. Efendimiz yatsıyı kıldırınca beni çağırdı ve ''Yanındakiler ne oldu?'' diye sordu. ''Allah seni huzura kavuşturdu.'' dedim. Bu cevabım üzerine Resulullah tekbir getirdi. O iki dinar uhdesindeyken ölme korkusundan kurtulduğu için Allah'a hamd etti. Sonra kalktı, ben de peşinden gittim. Bütün hanımlarına tek tek uğrayıp selam verdi. Mütakiben geceyi yanında geçireceği hanımının evine girdi. ''Ey Abdullah, işte sorunun cevabı.'' Peygamber Efendimiz borç alarak infak edecek kadar cömertti. Bu hal onun normal zamanlarındaki ahlakıydı. Ramazan ayı geldiğinde ise Efendimiz infak hususunda daha da coşarak rahmet rüzgarları gibi olurdu. Merhamet kanatları herkesi kuşatır, kimseyi dışarıda bırakmazdı. Çünkü o günlerde dostu Cebrail aleyhisselam gelir ve birlikte Yüce Rabbimizin kelamını mukabele ederlerdi. Dolayısıyla bu ayda Rabbine daha çok yönelirdi. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında ibadet hususunda diğer aylarda görülmeyen bir gayret içerisinde olurdu. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendisini çok daha fazla ibadete verirdi. Bu günlerde geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı. Allah Celle Celaluhu o rahmet rüzgarından bizlere de hisseler ihsan eylesin. Onun tarafından günümüze ılık ılık esen meltemler olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Doktor Murat Kaya'nın kaleme aldığı Rahmet Rüzgarları gibi başlıklı Altınoluk Dergisi'nin 2002 Kasım sayısında yayınlanmış yazıyı paylaştık sizinle değerli dinleyenler. Bir başka yazıyla devam edeceğiz programımıza. Bu kez Altınoluk Dergisi'nin 2010 Ağustos sayısından aktaracağız yazıyı Profesör Doktor Necdet Tosun imzasını taşıyor. Oruçlu Müslümanın Rüyası başlıklı yazı. Hazreti Mevlana Mesnevi-i Şerif'in 6. cildinde oruçlu bir Müslümanın rüyası hakkında şu hikayeyi anlatır. Bir Yahudi, bir Müslüman ve bir de Hristiyan beraberce yolculuğa çıktılar. Bu üç arkadaş bir menzile ulaştıklarında varlıklı bir kişi bu yolculara hediye olarak helva getirdi. Yahudi ile Hristiyan oburluklarından mide rahatsızlıklarına tutulmuşlardı. Müslümansa o gün oruçluydu. Akşam namazı vakti o helva gelince acıkmış olan Müslüman çok sevindi. Diğer obur iki kişi, ''Biz boğazımıza kadar tokuz, bırakalım da bu helvayı yarın yiyelim.'' dediler. Müslüman, ''Bu gece yiyelim, yarına bırakmayalım, sabrın sırası değil.'' dedi. Ama onlar bunu kabul etmedi. Müslüman, ''Ey dostlar.'' dedi, ''Biz üç kişiyiz, madem ki aramızda fikir ayrılığı var, helvayı paylaşalım. Kim isterse payına düşeni yesin, yemek istemeyen de payını saklasın.'' Yahudi ile Hristiyan paylaşmaktan vazgeç dediler. Onların maksadı Müslümanın o geceyi aç geçirmesiydi. Müslüman mecburen duruma razı oldu. Boynunu eğerek, "Peki arkadaşlar," dedi. O gece yatıp uyudular. Sabahleyin kalkıp kendilerine çeki düzen verdiler. O üç arkadaştan birisi, "Herkes bu gece ne rüya gördüyse onu anlatsın. Kimin rüyası daha güzelse bu helvayı o yesin," dedi. Önce Yahudi gördüğü rüyayı anlatmaya, geceleyin ruhunun nerelerde dolaştığını söylemeye başladı. Dedi ki, "Rüyamda bir yola düşmüş gidiyordum. Yolda Hazreti Musa karşıma çıktı. Musa'nın peşine düştüm. Ta Tur Dağı'na kadar gittik. Ben de nurdan görünmez oldum. Musa da Tur Dağı'da görünmez oldular. Derken o mübarek nurdan bir kapı açıldı. O nurun içinden başka bir nur çıktı. O ikinci nur çok yükseldi. Gökleri aydınlattı. o ikinci nurun ışığından ben kayboldum. Musa da kayboldu gitti, Tur Dağı'da. Ondan sonra gördüm ki dağ yarıldı, üç parça oldu. Çünkü ona hak nuru üflenmişti. Yahudi bu şekilde asılsız birçok laf söyledi. Ondan sonra Hristiyan söze başladı. Rüyamda Hazreti İsa'yı gördüm, dedi. Onunla göğün dördüncü katına, dünya güneşinin bulunduğu yere çıktım. Gök kubbelerinin insanı şaşırtan öyle acayipliklerini seyrettim ki, gördüklerimin dünyadaki şeylerle kıyaslanması mümkün değildir. Hristiyan da bu şekilde birçok laf ürettikten sonra sıra Müslüman'a geldi. Müslüman dedi ki, ''Sultanım Mustafa yanıma geldi. Bana dedi ki, onlardan biri Cenab-ı Hak'la konuşmak mutluluğuna eren Musa ile arkadaş oldu. Tur Dağı'na çıktı. Onunla aşk bahsine girişti. Öbürünü uğurlu İsa aldı. Dördüncü kat göğün üstüne çıkardı. Kalk ey hepsinden geride kalmış, zarar görmüş kişi. Hiç olmazsa o helvayı sen ye.'' Bu sözleri duyan Yahudi ile Hristiyan, ''Yoksa helvayı yedin mi?'' diye sordular. Müslüman, o emrine uyulan büyük varlık, bana helvayı ye dedikten sonra ben nasıl olur da onun emrine karşı gelirim, dedi. Ben bütün peygamberlerin kendisiyle iftihar ettikleri, övündükleri peygamberimin emrinden dışarı çıkabilir miydim? Emre uydum, helvayı yedim. Şu anda ben sarhoşum, aklım başımda değil, diye cevap verdi. Bunun üzerine onlar, vallahi dediler, senin gördüğün rüya gerçek rüya, bu rüya bizim rüyamızdan 100 kere iyi. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin mescidinde dünya ile ilgili sözler konuşulmazdı. Birisi gıybet etse ona mani olur, gıybet edene, o dediğine ben daha layığım derdi. Bir gün yanında padişahı kötülediler. O gün oruçluydu. Kötüleyene dönerek, ''Eyvah, orucumuz gitti.'' buyurdu. ''Siz kimseyi kötülemediniz ki.'' dendiğinde, ''Evet, biz gıybet etmedik ama dinledik. Gıybette söyleyen de, dinleyen de aynıdır.'' buyurdu. Muhammed bin Yusuf Senusi Hazretleri çok oruç tutardı. Nafile oruç tuttuğu bazı günlerde, ''Bugün oruçlu musunuz yoksa oruçlu değil misiniz?'' diye sual edilince, ne oruçluyum ne de oruçlu değilim derdi. Oruca niyetli olduğu için ve aynı zamanda kendisini hakiki oruç tutanlardan saymadığı için böyle söylerdi. Oruçlu olup olmadığınızı bilemiyor musunuz diyenlere de cevap vermez, sadece tebessüm ederdi. Marufi Kerhi Hazretleri Ramazan ayından başka bir ayda nafile oruç tutarken Bağdat çarşısından geçiyordu. İkindi vakti bir su dağıtıcısı, ''Benim suyumdan içene Allah Teala rahmet etsin.'' diye bağırıyordu. Hazreti Maruf, sucunun elindeki bardağı alıp içti. Talebeleri, ''Efendim, siz oruçlu değil miydiniz?'' diye sorunca, ''Evet, oruçluydum. Fakat bu su dağıtıcısının duası üzerine nafile orucu bozdum buyurdu. Kabul Ahbar anlatıyor. Şöyle duydum, salih insan kabre konur, namaz, oruç, hac, zekat gibi amelleri etrafını sarar. Azap melekleri geldiğinde karşılarına namaz çıkar. Onlara bu şahıs ayaklarıyla Allah Teala'nın huzurunda durdu, namaz kıldı, buna azap edemezsiniz. Sonra baş tarafından gelirler, bu defa oruç karşılarına çıkar. Bu baş Allah için oruç tuttu, burada azap edemezsiniz der. Vücudun diğer kısımlarına gittiklerinde hac ve cihat gibi ibadetler karşılarına çıkar. Sıra ellerine gelince, bu eller Allah Teala'nın rızası için zekat ve sadaka vermiştir, onun için azap edemezsiniz denir. Bütün bu durum karşısında azap melekleri, madem ki dünyada salih ve temiz bir kişi olarak yaşadın, güzel bir şekilde öldün, burada müsterih ol, rahat yat derler. Peygamber Efendimiz Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girerdi. yani mescidinde uzzete çekilir, hiç kimseyle görüşüp konuşmazdı. Bir Ramazan ayında Medine dışında seferde olduğu için itikafa girememişti. Dönünce Şevval ayında adeta kaza eder gibi 10 gün itikafa girdi. Hazreti Peygamber'in bu mühim sünneti hakkında alimler, eğer bir beldede hiç kimse itikafa girmezse, o belde halkı bu sünneti terk ettikleri için mesul olurlar. Eğer o beldeden en az bir kişi itikafa girerse, bu vebal ortadan kalkar demişlerdir. İtikaf, günümüzün modern hayat tarzı içinde unutulmaya yüz tutmuş mühim bir sünnettir. Sufiler, halvet uygulamalarında Hazreti Peygamber'in itikaf sünnetini örnek almışlardır. İstanbul'daki Tophane Kadiri dergahının 1906 senesi Ramazan ayında tutulan günlüğüne göre bu tekkedeki iftar yemeklerinin başlangıcında şehriye, mercimek ya da işkembe çorbalarından biri ya da birkaçı her zaman bulunmuştur. Ramazan'ın 6. günü bu tekkede 7 adet sofra kurulmuş olup, 1. sofrada şu yemekler bulunuyordu. Şehriye çorbası, yumurta kızartma, sarma et, patlıcan, ıspanak, börek, baklava, fasulye, kabak, pilaki, yaprak dolması ve pilav. 11 çeşit. Adı geçen Kadiri Asitanesi'nde her Ramazan ayının son salı günü iftarda 7 tür yemeğin yapılması gelenek olmuştu. Bunlar, insan hayatında önemli bir rolü olan suyu temsil eden çorba, toprağı temsil eden et ve sebzeler, ateşi temsil eden pilav ve börek, nesli temsil eden pastırmalı yumurta ve Allah aşkını temsil eden kaymaklı güllaç idi. Bu tekkede Kadir geceleri de çorba, etli bir yemek, zeytinyağlı bir yemek, pilav ve tatlı pişirilirdi. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in bütün İslam alemine hayırlı ve mübarek olması temennisiyle diyerek yazısını noktalamış Profesör Doktor Necdet Tosun. Yazı Altınoluk Dergisi'nin 2010 Ağustos sayısında yayınlanmış Oruçlu Müslümanın Rüyası başlığı altında. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.